Merhaba, ben Özge Genç. Sensiz Olmaz, Sessiz Olmaz girişiminin hazırladığı Konuşma Sırası podcastindesiniz. Bu seri kadın uzmanların fikirlerine, analizlerine, deneyimlerine daha fazla alan açmak için var. Medyada, panellerde ve karar masalarında eksik olan sesi birlikte tamamlamaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğum Ebru Ağduk. Ebru ile kadınların barış süreçlerindeki rolünü, kadınlar, barış ve güvenlik, Women, Peace and Security gündeminin 25. yılını ve Türkiye'de bu gündemin neden ve nasıl mümkün olabileceğini konuşacağız. Kısaca Ebru Ağduk kimdir? Ebru şu anda UN Women Türkiye'de sivil toplum portföy yöneticisi olarak görev yapıyor. Yaklaşık 20 yıllık kariyerinde hem uluslararası kuruluşlarda hem de Türkiye'de sivil toplumla doğrudan çalıştı. NDI Türkiye ofisinde anayasa reformu, parlamento ve insan hakları savunuculuğu programlarını yürüttü. Avrupa Birliği ve kamu kurumlarıyla pek çok demokratikleşme ve yönetişim projesinde uzmanlık yaptı. Şu an UN Women çatısı altında ise kadın örgütlerinin kapasitesini güçlendirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliğini stratejik olarak ele almaya, kadınlar, barış ve güvenlik gündemini ilerletmeye odaklanıyor. Ebru tüm bu konulara sivil toplum, kamu ve politika geliştirme alanlarında sahadaki birikimiyle yaklaşan biri. Benim de çok uzun zamandır sivil toplumdan tanıdığım ve birlikte çalışmaktan, paslaşmaktan, fikir alışverişi yapmaktan çok memnun olduğum biri. O zaman konuşma sırası Ebru Ağduk'ta. Kadınların barış süreçlerine katılımı sadece bir eşitlik ya da temsiliyet meselesi değil. Araştırmalar net bir biçimde gösteriyor ki kadınların yer aldığı barış süreçleri daha kalıcı, daha kapsayıcı ve daha adil sonuçlar doğuruyor. Tam da bu nedenle 31 Ekim 2000'de kabul edilen 13.325 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kadınlar barış ve güvenlik gündeminin temelini atmış oldu. Bugün bu kararın 25. yılındayız. Bu bölümde Ebru'yla hem dünyadaki uygulamaları, hem sınırlılıkları, hem de Türkiye için bu gündemin neden kritik olduğunu konuşacağız. Hoş geldin Ebru. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için.
Hoş buldum Özge. Çok teşekkürler davet ettiğin için.
Şimdi şununla başlayalım istersen. Kadınlar Barış ve Güvenlik, Women, Peace and Security gündemi nedir? 2000 yılında kabul edilen bu karar neden bu kadar dönüm noktası oldu? Senden dinleyelim.
Merhabalar tekrar. Şimdi bu aslında kadın barış ve güvenlik gündemi aslında çok önemli bir mesele. Önemli olmasının ana nedenlerinden bir tanesi de savaş, çatışmalar, terör ya da insani kriz dönemleri aslında kadınları ve kız çocuklarını çok farklı bir şekilde etkiliyor ve orantısız bir şekilde etkiliyor. Yapılan araştırmaların hepsi bunu aslında onaylıyor. Özellikle bir araya gelme, dayanıklılık, ortak bir dil oluşturma konusunda baktığımız zaman kadınlar gerçekten öncü rol üstleniyorlar. Ve araştırmalar az önce senin de söylediğin gibi aslında çok net bir şekilde gösteriyor ki kadınların dahil olduğu barış süreçleri aslında çok daha kalıcı oluyor. Çünkü barış aslında süreçleri hem müzakere aşamasından başlayarak hem de barışın devam ettirilmesi açısından baktığımız zaman çok kırılgan süreçler. Dolayısıyla o süreçler devam ederken aranan yanıtlardan bir tanesi de şu oluyor tabii ki. Biz bunun aslında kırılganlığının önüne nasıl geçebiliriz ve bunu sürekli nasıl kılabiliriz? Dolayısıyla kadınların bugüne kadar katıldığı bütün müzakerelerde ve araştırmalar gösteriyor ki bütün barış süreçlerinde daha bu barış süreçleri daha kalıcı oluyor. Ama bütün bu araştırmalara rağmen müzakere masalarında hala daha kadınlar etkin bir şekilde karar alma mekanizmalarına katılamıyorlar. Şimdi birkaç tane rakam vereceğim. Rakamlar aslında çok böyle çok sevdiğim şeyler olmuyor. Çünkü sadece rakammış ve insani boyutunu dışarı çıkartıyormuşuz gibi geliyor ama bu rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Çünkü şu anda 2023 verileri bunlar. 612 milyon kadın ve kız çocuğu aslında silahlı çatışmaların sadece 50 kilometre kadar uzağında yaşıyorlar. Yani bir ölçek vermek gerekirse işte ben Ankara'da yaşam kentte oturuyorum. Ankaralılar için belki biraz daha şey olabilir, hani anlamlı olabilir. Yani buradan Temelli kadar, belki biraz Temelli'yi aşan bir mesafe kadar düşünelim. Yani hakikaten benim buradan elimin uzatabileceği kadar bir mesafede, çok yakın mesafede yaşıyorlar. Ve bu sayı son aslında 10 yılda %150 arttı. Baktığımız zaman nereler olduğuna çok da ürkütücü bir rakam ve az önce de söylediğim gibi yani bu aslında Sadece rakam değil, işte Gazze'deki, Sudan'daki, Ukrayna'daki, Yemen'deki kadınların ve kız çocuklarının aslında gerçek yaşamları bu. 50 kilometre ötelerinde bombalar patlıyor. Biz aslında UN Women olarak şöyle bir şey söylüyoruz. Kadınlar liderlik ettiğinde barış daha kalıcı hale gelir ve barış gelir diyoruz. Dolayısıyla da kadınların sadece gözlemci değil, göstermelik değil, müzakere masalarında sürece eşit bir şekilde dahil edildiklerinde toplum aslında barış süreçlerinin çok dönüştüğüne inanıyoruz. Ama bütün bunlara rağmen 2023 yılında ne olmuş? 57 ülkede 113 çatışma yaşanmış. Kadın müzakerecilerin sadece bütün müzakereciler içindeki oranı %5. Şimdi bütün bu veriye rağmen hala daha ne yazık ki kadınların eşit temsilinden müzakere ve barış inşası süreçlerinde eşit temsilinden bahsetmek mümkün değil. Çünkü eşitsizlik sadece kadınlar açısından bir adaletsizliği değil, aynı zamanda da bir risk çarpanı da oluşturuyor. Yani risk çarpanı derken aslında şundan bahsediyorum. Diyorum ki krizler, az önce söyledim ya, kadınlar dahil olduğu zaman daha dayanıklı oluyor süreçler diye. Krizler ve şeyler daha sert ve daha uzun hale geliyor. Yaşanan çatışma süreçleri ve müdahale zamanları da, yani iyileşme süreçlerinin de aslında daha yavaş ve daha uzun sürmesine neden oluyor. İşte aslında bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararı buradan hareketle inşa edilmiş olan bir karar. Bu sene, bu az önce senin de söylediğin gibi 31 Ekim'de aslında 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Ve Birleşmiş Milletleri bir araya getiren üye devletler aslında 1325'te şunu teslim ettiler. Dediler ki kadınlar sadece kadınlar ve kız çocukları sadece çatışmanın mağduru değil, aynı zamanda da barış süreçlerinin kilit aktörleridir. 1325'in aslında temel olarak söylediği şey bu. Ama 1325'e şöyle çok genel olarak bakacak olursak da neyi söylüyor bu karar diye, aslında dört tane ana eksenden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi katılım. Az önce söylediğim gibi kadınların müzakerede ve barış süreçlerinde aktif olarak yer almalarının sağlanması. İkincisi koruma. Kadınların ve kız çocukların özellikle savaş ortamlarında cinsel şiddet ve tecavüze maruz kaldığı artık hepimiz tarafından bilinen bir gerçek ve bu tür bir şiddetten korunmasını sağlamak için aslında bir takım öneriler bulunuyor 1325. Üçüncüsü önleme. Önleme de çatışmaların engellemesinde aslında kadınların rolünü ön plana çıkartan bir şey. Dördüncüsü de barış inşası. Yani çatışma sonrasında yardım ve iyileşme süreçlerinin planlanması için kadınların aktif olarak rol almasından bahsediyoruz. Şimdi baktığımız zaman bu kararın üzerinden 25 yıl geçti. Ama hala savunma ve askeri harcamalar her şeyin önüne geçiyor. Özellikle bu son 10 yılda gitgide de bunun ne yazık ki arttığını görüyoruz. 2000 sadece 2023'te dünya silahlanmaya 2,4 trilyon dolar harcadı. Bu sadece bir bütçe eğilimi değil, aynı zamanda bu gücün ve kimin güvenliğinin önemli olduğunu da ortaya koyan bir rakam olduğu için bu rakamı özellikle şimdi paylaşmak istedim.
Çok teşekkürler Ebru. Kadınlar barış süreçlerine katıldığında elde edilen barış hem daha kalıcı hem de daha dayanıklı oluyor dedin. Buradan hareketle bu gündemin, WPS gündeminin dünyaya en somut katkıları neler olduğu eminim. Pek çok takdir edilen yönü olduğu gibi eleştiri alan yönleri de vardır. Bunlardan biraz bahseder misin? Katkılarından ve sınırlılıklarından.
Tabii şöyle bir şey söyleyeceğim Özge. Öncelikle şey, yani bazen hani sensiz olmaz sessiz olmazın şeyi de bu ya, aslında yola çıkış şeyi de bu ya. Yani kadın uzman bulamıyoruz. Şimdi bu özellikle bu alanda hiç geçerli olan bir şey değil. Ne Türkiye'de geçerli olan bir şey, ne dünyada geçerli olan bir şey. Gerçi biz bunu sürekli tekrar ediyoruz ama gerçekten geçerli olan bir durum değil. Türkiye'nin de yetiştirdiği çok iyi müzakereci kadınlar var. Barış süreci konusunda, çatışma çözümü konusunda çok ehil olan kadınlar var. Aynı şey dünyada da geçerli. Dolayısıyla öncelikle bir bunu vurgulamak istedim. Somut olarak aslında neler, ne tür bu 1325 aracı, 1325 sonrasında aslında ne tür somut kazanımlar elde edildi? Ben aslında UN Women olarak yaptığımız bir tane çalışmadan bahsetmek istiyorum. Coğrafi olarak biraz bize uzak düşen Afrika'da bir ülkede ki bir dönemden bahsetmek istiyorum. Mali'de aslında 2000 2012'de yaşanan krize gönderme yapacağım. Mali 2012'de aslında tarihinin en büyük krizlerinden bir tanesini yaşadı. Ülkenin kuzeyindeki 3 ana bölge işgal edildi, askeri darbe oldu. Kuzeyde radikal silahlı gruplar kontrolü ele geçirdi ve bu süreçte de aslında kadınlar ve kız çocukları savaş ve çatışma döneminde aklımıza gelebilecek her türlü zulme maruz kaldılar. Cinsel, toplu tecavüz, rejim, açlık ve yerinden edilme yaşadı kadınlar. Şimdi dolayısıyla aslında bir savaş ve çatışma ekseninde başına gelebilecek en kötü koşulların olduğunu bir gözümüzde böyle bir canlandıralım. Biz UN Women olarak barış süreci tekrar inşa edilmeye yani böyle bir olasılık ortaya çıktığı andan itibaren sürece dahil olmaya başladık. Ve Mali ofisi olarak derhal harekete geçildi. Ve bizim aslında sivil toplum örgütleri ve kadın örgütleri bizim aslında çok paydaş diyeceğim ama çok sivil toplum dili olacak ve aslında çok da paydaş gibi değiller. Çünkü aslında UN Women sivil hareketin içinden çıkan bir Birleşmiş Milletler Ajansı. Dolayısıyla aslında o bağlamdan baktığımızda diğer ajanslardan da çok farklı bir yerde duruyoruz. Onun için biz bu ortamda da yine ilk sivil toplum örgütlerine, kadın örgütlerine gidiyoruz ve onları mobilize ederek, onlara destek olarak, onlarla birlikte yol alarak barış sürecine dahil olmalarını sağlamak için adımlar attık. Nisan ayında Burkina Faso'da, komşu ülkede bir barış görüşmeleri yapıldığında aslında kadınlar ilk şeyde yoktu, resmi heyette yoklardı. UN Women'ın müdahalesi ve desteğiyle aslında Malili kadınlar müzakere masasına oturabildiler ve temsil edilebildiler. Şimdi sadece masada oturmak ve temsil etmek de yetmiyor bazen. Çünkü o masada da söylediğimiz şeylerin yerine getiriliyor olması aslında çok önemli. O yüzden de kadınlar o sırada bir yandan masada oturup masada aslında bunun müzakerelerini yürütüp dışarıda da bunun savunuculuğunu yapmaya devam ettiler. Bir takım temel taleplerini, bunun sonucunda da bir takım temel taleplerini aslında nihai deklarasyona dahil olmasını sağladılar. Bakın şimdi bu gerçekten çok büyük, önemli bir kazanım. Ve bildirgede şöyle bir şey söylüyor, bunu okumam lazım. Mali'nin kuzeyindeki silahlı gruplara sivilleri koruma yükümlülükleri hatırlatılıyor. Kadınlara ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin derhal sona ermesi isteniyor. Şimdi bu bir cümle gibi gözükmekle birlikte gerçekten bir nihai deklarasyonu belgenin içinde olması çok önemli. Benzer bir şekilde özellikle Kolombiya süreci Türkiye'de barış alanında çalışan birçok insanı çok yakından bildi ve yakın zamanda aslında müzakerelerin yürütüldüğü bir süreç. FARC ile yapılan barış anlaşmasında toplumsal cinsiyet eşitlik hükümleri de aslında yine kadınlar sayesinde dahil ediyor. Dolayısıyla bunun gibi aslında örnekleri çoğaltabiliriz. Ben sadece iki tanesini seçtim. Bütün bunlara rağmen yine de henüz tam olarak kadın barış ve güvenlik gündeminin dönüştürücü potansiyeli aslında tam olarak hala daha harekete geçirilmiş değil. Birleşmiş Milletler üye devletler ve çok taraflı aktörler toplumsal cinsiyet eşitliğine gerçekten yatırım yaptıklarında biz büyük farkındalığın ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Ama şu anda ne yazık ki yatırımlar çok şey değil, eksik ve her şeyden önemli mali, siyasi ve program düzeyinde yok. Hala daha beklediğimiz anlamdaki desteği ne yazık ki göremiyoruz. Bunların içinde belki de en önemlisi siyasi irade. Siyasi irade olmadığı zaman zaten kadınların orada olmaları mümkün değil. Dolayısıyla kadın aslında barış savunucularının yaşadıkları en büyük hayal kırıklığı da buradan kaynaklanıyor. Söylenen şeyler ve taahhüt edilen şeylerle uygulama arasındaki makasın çok açık olması. Dolayısıyla bu siyasi iradeyi inşa edebilmek için aslında çok uğraşmamız gerekiyor. İkincisi de uygulama ve hesap verebilirlik eksik kalıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi 1325 kapsamında ülkelerin taahhüt ettikleri ulusal eylem planları var ve ulusal eylem planları hazırlıyorlar. Sonra da tabii ki üye devletlerden beklenen ulusal eylem planları üzerinden harekete geçmeleri. Ne yazık ki bu uygulamada harekete pek geçemiyor. Ve kadınlar açısından bakıldığı zaman da uygulamayı ve hesap verebilirliği sağlamak her zaman çok fazla mümkün olmuyor. Veriye erişmek de çok kolay olmuyor. Önemli olan bir diğer ayakta yetersiz finansman. Şimdi özellikle de kalkınma alanındaki finansmanın ne yazık ki gitgide de azaldığı bir dönemde bu kadın barış ve güvenlik alanı çok böyle ara ve şey bir alan gibi kalıyor, niş bir alan gibi kalıyor. Bu alanda ne yazık ki nasibini alıyor yetersiz finansman. Bir de az önce söylediğim gibi sembolik katılım sorunundan bahsedebiliriz. Yani bazen kadınlar masada oluyor ama sayı olarak masada oluyorlar. Fakat dediğim gibi sadece sayı olarak masada değil, aynı zamanda da söyledikleri ve önerilerinin yerine getirilmesi açısından da anlamlı katılımın sağlanması çok önemli.
Evet, çok teşekkürler. Yani bu finansman açısından kadın güvenlik barış gündeminin ara alan ya da daha az öncelikli alan olarak kalması ve en son bahsettiğin sembolik katılım sorunu önemli gerçekten. Kadınların barış süreçlerine katılımı zaman zaman sadece bir checkbox meselesine dönüşebiliyor büyük ihtimalle bütün bu süreçlerde ya da çok jenerik kaçabiliyor çözüm, barış, çatışma çözümü, arabuluculuk konularında. Tabii bu bir checkbox meselesine dönüşmesin demek kolay ama belki biraz da böyle olmalı. Çünkü bazen o kutunun işaretlenmesi bile o masaya ilk adımı atmak için bir zemin yaratabiliyor. Tabii önemli olan meselenin orada kalmaması ve o sembolik adımın zamanla daha nitelikli, etkili, kalıcı bir katılıma dönüşmesi. En başta söylediğin konuda da çok haklısın. Türkiye'de kadın uzlaşmacılar, müzakereciler var. Yani nitelikli kadınların yokluğu söz konusu değil. Ama onlara başvurulmaması bir sorun galiba, değil mi? Ve
Her zaman, her zaman olduğu gibi.
bu da doğrudan güç ilişkileriyle bağlantılı aslında. Çünkü biliyoruz ki medyada ne kadar görünürsen, karar vericiler tarafından ne kadar görünür olursan, o kadar veya onların alanların formal ve informal alanlarında ne kadar yer alırsan o kadar güvenilir, yetkin, ulaşılabilir kabul ediliyorsun kadın olarak. Ve uzmanlık sadece içerikle, bilgiyle değil, görünürlülük ve işte bu güç odaklarına yakın olmakla da ölçülüyor. Tam da bu noktada kadınlar sistematik bir eşitsizlikle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bilgileriyle değil, pozisyonlarıyla tanınma baskısı içinde kalıyorlar. Burada da tabii bir şekilde kadınların varlığının, bilgilerinin, katkılarının, senin bahsettiğin o uzman havuzunun güç ve meşruiyet alanlarına taşınabilmesi önem kazanıyor. Şimdi buradan da hareketle biraz Türkiye'yi konuşalım istiyorum ben. Çünkü bütün bu çıkarımları elbette Türkiye'de gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz süreçlerden çıkarıyoruz. Türkiye'nin şu ana kadar bir ulusal eylem planı olmadı. Hazırlık aşamasında mı bilmiyorum. Bu konuda bizi aydınlatırsan çok seviniriz. Peki Türkiye'de bu gündem olacak mı? Nasıl bir çerçevede olacak? Evet, Türkiye çatışma sonrası bir ülke değil ama kendi içinde çözüm süreçleri yaşayan, hatta şu an yaşamakta olan bir ülke ve çatışmalı bölgelerle de arabulucu ya da kolaylaştırıcı ya da garantör aktör olarak yoğun ilişki içerisinde olan bir ülke. Bu şartlar altında hem Türkiye'nin kendi çatışma süreçlerini ya da barış süreçlerini düşündüğümüzde hem de Türkiye'nin ilişki içerisinde olduğu diğer alanları düşündüğümüzde çatışma alanlarını, kadın barış güvenlik gündemi Türkiye'de nasıl anlam kazanabilir? Bunu dinleyelim senden.
Özge, Türkiye'nin bir ulusal eylem planı yok. Bildiğim kadarıyla bir hazırlık yapılıyorsa da açıkçası ben o konuya vakıf değilim. Ama bence olabilir, olmalı ve çok da zamanlı bir dönem. Az önce senin söylediğin noktadan çok zamanlı ama başka etkenler de var. Bunlardan bir tanesi Türkiye artık son yıllarda kendisini sadece çatışmalardan etkilenen bir ülke olarak tariflemiyor uluslararası ilişkilerde. Türkiye kendisini aynı zamanda da uluslararası düzeyde barış müzakerelerine ev sahipliği yapan hatta yürüten bir ülke konumunda. En son işte Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde üstlendiği rolü Türkiye'nin biliyoruz ve Türkiye aslında ki Dışişleri Bakanlığı da Bu konuda çok da aktif rol üstleniyor. Şimdi buradan baktığımız zaman burada az önce de söylediğim gibi var olan kadınların o masalarda yer alması, müzakerelerde yer alması tabii ki çok anlamlı geliyor. Çünkü Türkiye kendisine böyle bir rol biçiyor. Aslında baktığımız zaman uluslararası düzeyde gittikçe artan sayıda dünyadaki farklı ülkelerde kendilerine böyle roller biçiyorlar. Dolayısıyla da Türkiye neden bu anlamda hazır birçok kadın da elinin altında yetişmiş kadın potansiyeli de varken neden bu konuda önce rol üstlenmesin? Bence bu çok kıymetli bir katkısı olabilir Türkiye'nin. İkincisi, ülkenin konumu aslında bize bunu dayatıyor. Yani Türkiye'de çok şey, hepimizin çok kullandığı bir şey var ya, sosyal medyada da çok dolaşan hani coğrafya kaderdir hikayesi. Yani biz hakikaten tam böyle şey bir yerdeyiz. Yani ya çatışmaların çok taraflı krizler, çok bir sürü bir şey yaşanıyor bölgede. Ya onlarda çok yakınız ya da birebir sınırımız var. Yani coğrafi lokasyon açısından baktığımızda da aslında tam olarak Türkiye'nin bu barış gündemini ve kadınların da dahil olabileceği ve bir fark yaratarak aslında bir söylem üretebileceği bir ülke olarak coğrafya kaderse bunu olumluya bir şekilde de çevirebiliriz ve bunu olumlu bir şekilde Türkiye'nin aslında 1325 gündemine ve bütün dünyaya katkı sağlayabileceği bir nokta haline de getirebiliriz. Onun için bence bir yandan bu da önemli bir unsur baktığımız zaman. Mesela buradan bir şey örnek vermek istiyorum. Çok taraflı, çok katmanlı krizler var dedik, işte sınırlarımız dedik. Yani Suriye sınırımızda yaşananları, şimdi ben bir baktım önce hatırlayamadım seninle konuşmadan önce. Ne zaman başladı tam diye. Ya bir baktım şeye, ilk sığınmacılar Nisan 2011'de Türkiye'ye gelmeye başlamışlar. Ben bu kadar uzun zaman olduğunu farkında değildim aslında bir bakacak olursak. Yani 14 yıldır aslında bu ülkede devam eden ev sahipliği yaptığı Suriye'den gelen sığınmacılar var. Şimdi dolayısıyla sınır bu haldeyken şu anda Suriye'nin konumuna bakalım, değil mi? Şimdi bir hani bir devlet kurulduğu gibi bakıyoruz ama hala çok kırılgan olduğu aslında koşulların herkes tarafından kabul ediliyor. Bölge açısından bakıldığı zaman aslında tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu hep birlikte gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bizim aslında Türkiye olarak ve kadın gündemini de dahil edecek şekilde orada olmamız bence Türkiye'nin uluslararası sahnedeki müzakereci rolüne ekleyebileceği çok büyük bir artı. Bir açıda diğer bir noktayı da söylemek istiyorum. Az önce senin de söylediğin gibi şu anda aslında Türkiye'de kendi içimizde de devam eden bir süreç var. Bu kadar iyi yetişmiş insan gücümüzün olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Daha yeni bu süreci devam ettirebilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu. Bu komisyonun usul ve esasları da daha 2 gün oldu açıklanalı. Oraya dönüp baktığımız zaman yasa teklifine varana kadar aslında zaten hani komisyonlar yapabiliyor meclis altında da yetkileri olan kalabalık da bir komisyon. Yaklaşık 58 ya galiba 48
48.
evet. 48 üyesi var komisyonun. Ama baktığımız zaman bu 48 üyeden sadece 9'u kadın. Şimdi bu şeyle de orantılı değil. Meclisteki kadın temsiliyle de orantılı değil. Az önce söyledin ya, yani hiç yok yani bizim evet sadece bir tik atmak için değil kadın temsili, ama tabii ki masalarda olmamız lazım. Meclisteki toplam kadın sayısıyla da orantılı olmayan bir temsil var şu anda o komisyonun içinde ve bu komisyon aslında yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde toplumsal uyumu, barışın sağlanması açısından da çok önemli kararlar alacak. Dolayısıyla oradaki sayının az olması gerçekten bizim açımızdan da hayal kırıklığı oluşturan bir şey.
Bazı partilerin hiç kadın üyesi yok komisyonda.
Pardon, bir daha söyleyebilir
Bazı
misin?
partilerin komisyonda hiç kadın üyesi yok.
Evet. Bazı partilerde temsil edilmeme yani olmama kararı aldılar ama bazı partilerde hiç ne yazık ki kadın şeyi yok. Şöyle bir güzel taraf var. Ben şöyle bir baktım usul ve esaslarına. Gene meclis başkanı komisyona başkanlık edecek ve başkanlık onun uhdesinde aslında olacak uzmanları ve şeyleri davet etmek, sivil toplum örgütlerine hiç değilse bu noktadan sonra, yani temsil sayısı az ama kadın örgütleriyle ve alanda uzman olarak çalışan kadınların davet edilmesi aracılığıyla açık kapanmasa bile en azından biraz o makasın daraltılmasına katkı verilebilir. Dolayısıyla bu bence çok önemli. Biz Birleşmiş Milletler Kadın Programı olarak hem 1325'in aslında 25. yılını bu sene onu kutluyoruz ve onun için faaliyetler yapıyoruz. Ama aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ve kadın güvenlik ve barış ekseninden baktığımız zaman çok önemli başka bir uluslararası metnimiz daha var. Pekin Deklarasyonu. Onun da 30. yılı bu sene. Ama tabii burada şunu söylemem gerekiyor. Az önce bahsetmiştim ya, siyasi irade ve bütün bunların hepsi Türkiye için de geçerli. Siyasi irade, finansman ve kadınların gerçekten anlamlı katılımının sağlanması. Çünkü bu belgelerin hiçbirinin bir yaptırımı yok. Yani tamamen o yüzden aslında siyasi irade ve finansmanını vurgulamamın sebebi biraz da öyleydi. Onun için de önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kendi ulusal eylem planı oluşurken Türkiye'nin ortaya koyacağı irade, siyasi irade, harcayacağı finansman ve kadınların gerçek anlamda katılımını sağlaması bu gündemi ne kadar aslında ciddi alarak uygulamaya hazır olduğunun da bir göstergesi olacak.
Evet, çok teşekkürler. Ebru, Türkiye'de sivil toplumun özellikle kadın örgütlerinin barışa katkı sunduğu dönemler oldu. Özellikle şimdi sen de bunu temenni ettin. Yeni kurulan meclis komisyonunda kadın örgütlerinin çok daha fazla aktif rol alması konusunda söylediklerin oldu. Şimdi özellikle bu PKK'nın silahsızlanma açıklamasının ardından Kürt meselesine yeni bir döneme giriliyor. Sence Türkiye'de kadınların barışa katkısını artırmak için ne tür alanlara yatırım yapılmalı?
Şimdi Özge, zaten aslında bu galiba hepimizin teslim ettiği bir şey. Türkiye'deki kadın hareketi, bütün sivil toplum hareketi içinde en etkili olan
Etkili.
hareketlerden bir
Doğru.
tanesi. Sesini hala daha çok iyi bir şekilde duyurabilen, daha çok iyi örgütlenebilen bir kimliğe sahip, bir yapıya sahip. Dolayısıyla biz bunu her önemli dönemeçte de görüyoruz, bu kimliğinin ve bu karakterinin ortaya çıkışını. Mesela 1999'da yaşanan depreme bakalım. Bunları da söylememin sebebi şu: özellikle yani barış gündeminin aslında insani yardımla da ilgili olan bir bağı var. 99 depreminde sahada olan en önemli şeylerden, örgütlenmelerden bir tanesi kadın örgütlenmesiydi. Aslında 1999 depreminden sonra da kadın örgütleri de çok hızlı bir şekilde örgütlenmeye başladılar. Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi alanında. Hadi 99 birçoğumuza çok eski gelebilir ama çok geriye gitmeye gerek yok. 2023'te Kahramanmaraş depremlerinde de benzer bir şey yaşadık. Kadınlar, yani şöyle söyleyeyim, benim üye olduğum WhatsApp grupları var. Yani orada o sıradaki trafiği ve yapılan işin yoğunluğunu size tarif etmem mümkün değil. Hemen dahil olup acil bir şekilde dahil oldular ama sadece o sırada dahil olmadılar. Kadınlar şu anda hala daha sahadalar. Ve iyileştirme alanında yapılan çalışmalarda aktif olarak, hala daha aktif olarak rol üstleniyorlar. Onun için özellikle barış süreçlerinde de bugüne kadar kadınlar gerçekten Türkiye'de de çok aktif rol üstlendiler. Ama ben hani önümüzdeki dönemi de ülke açısından da göz önünde bulundurarak birkaç tane böyle birkaç kritik alana yatırım yapılabileceğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi, az önce de konuştuk, yani ulusal eylem planının çıkması bence çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Bir niyet ortaya koymak açısından da aslında, hani dedim ya biraz önce, siyasi iradeye bağladık, finansmana bağladık. Dolayısıyla bir niyeti ortaya koymak açısından da ulusal eylem planının ortaya konması, çıkarılması çok önemli. Ama ulusal eylem planının da kadın örgütlerinin katılımıyla birlikte, uzmanların katılımıyla birlikte çıkarılması gerçekten çok bence iyi bir girişim olabilir. İkincisi de şimdi barış süreçlerinde bir yukarıdan aşağıya olan süreçler var. Bir de aşağıdan yukarıya doğru inşa edilen süreçler var. İkisinin de uygulandığı anlar, bağlamlar farklı olabiliyor. Ama bunların genelde de birbirlerini tamamlamaları gerekiyor. Şimdi yukarıdan aşağının işlevi başka, fakat özellikle aşağıdan yukarıya inşa edilecek süreçlerde de kadın örgütlerinin üstlenebileceği çok fazla rol var. Çünkü ne dedim az önce de, işte Kahramanmaraş depreminden tutun da başka zamanlarda kadınlar hemen sahada çalışmaya başlayabiliyorlar ve hemen örgütlenebiliyorlar. Dolayısıyla tabandan başlayarak örgütlenmenin sağlanması, tabanı ve toplulukları da inşa edecek süreçler inşa edilmesi için kadın örgütlerinin destek vermesi mümkün. Bu da tabii ki birbirleriyle iletişim halinde, yani bu yukarıdan aşağıya planlanan süreçle birlikte birbirleriyle iletişim ve koordinasyon halinde olmalarına da gerekli kırılıyor. Aslında ulusal eylem planı da bir yandan da bu koordinasyonu sağlamak açısından da kritik. Üçüncüsü, başından bu yana, hani konuşmamızın başından beri şunu vurguluyoruz değil mi? Yani alanda kadınımız var. Yani hakikaten bu alanda çalışan kadın örgütlerimiz de var, alanda çalışan kadınlarımız da var, ağlar var, yapılar var ve örgütlenmeler var ve gerçekten bunların birçoğu aslında Türkiye'de çok da benzeri olmayan bir şekilde kendi içinde hem kapsayıcı hem de çok çeşitlilik barındırıyorlar. Yani hiç bir araya gelmeyeceğini düşündüğümüz, dışarıdan baktığımız zaman kadınların bir arada olduğu örgütlenmeler var. Bu açıdan da bence çok kıymetli. Onun için Türkiye'de yetişmiş, müzakere tekniklerine hakim zaten bir kadro var. Ama bunun üzerine bence bir kat daha çıkmamız lazım. Yani yeni kadroların yetişmesi için birbirleriyle iletişim halinde ve birbirlerinden öğrenecek bir şekilde sayılarının arttırmak gerekiyor. Hep böyle barış üzerine konuştuk ama kısacık bir de güvenlik sektörü üzerinden bir
Tabii,
şey
evet
söylemek
lütfen.
istiyorum. Çünkü güvenlik sektörü hep böyle şey ya, hani kadınların hep dışarıda olması gereken, yani polislik, askerlik, hala daha çok kadınların olabileceği meslek dalları ya da uzmanlık, ya da güvenlik onların uzmanlık dalı değilmiş gibi algılanıyor. Ve böyle bir çatışma yaşandığı zaman ya da bir şey olduğu zaman bir anda bütün ekranları, biliyorsunuz, hep erkek güvenlik uzmanları
Tabii.
kaplıyor. Halbuki var, yani güvenlik alanında çalışan çok başarılı asker kadınlarımız, subaylarımız, astsubaylarımız olduğu gibi hala daha uzmanlık olarak güvenlik açısından çok önemli uzmanlığa sahip olan kadınlarımız da var. Dolayısıyla az önce senin de söylediğin gibi Özge, onların çok daha görünür kılınması lazım. Yani belki bağımsız medyada buna çok destek sağlayan bir araç olabilir gerçekten. Çok önemli. Güvenlik alanında kadınların analizlerinin de yer alması. Böylelikle aslında çatışma dönemlerinde kadın ve kız çocuklarının maruz kaldıkları durumlarla ilgili olarak da onların nasıl farklı olduğu ve nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgilerin aktarılması açısından da gerçekten çok önemli. Son olarak da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Özellikle gençlerin, ama özellikle de genç kadınların barış ve güvenlik alanında bir araya gelmeleri gerçekten çok önemli. Bunu da şuradan söylemiyorum. İşte gençler geleceğimiz gibi falan bir şeyden söylemiyorum. Tamamen şunun için söylüyorum. O kadar farklı aslında değişen koşullar ve hızlı değişen koşullar içinde yaşıyoruz ki bence bir ölçüye kadar gençler bunu, genç kadınlar bu koşulları gerçekten çok iyi anlayabiliyorlar. Dolayısıyla sadece belli bir uzmanlığa ve deneyime sahip olan kadınlar değil, gençlerin de kendi görüşlerini ve bu kendi yaşamları ve sahada gördüklerinin üzerinden görüşleri, bu ikisinin birbirini tamamlaması gerekiyor.
Evet.
Bu ikisi tamamladığı zaman bence ancak şu anda gerçekten var olan duruma dair bir şey üretmemiz mümkün. O yüzden de gençlere alan açarak, genç kadınlara alan açarak, onların sözlerinin de kıymetli olduğunun altını çizerek ve birbirimizden öğrenerek ilerlememiz bence önemli bir yatırım alanı olacaktır.
Evet, bir çeşit nesiller arası aktarım ve paylaşımdan bahsediyoruz galiba.
Aynen. Evet.
Sen bunları söylerken, özellikle kadın uzmanların varlığından bahsederken, ben de belki sensiz olmaz sessiz olmaza bir iş çıkarıyorum buradan. Ya da bu konuda gönüllü olacak başka bir inisiyatif oluşum şunu yapabilir gerçekten. Böyle önemli bir dönemde, yani Bu çok tarihi bir süreç. Özellikle mecliste kurulan komisyon ve bu komisyonun tartışacağı konular itibariyle. Belki de bir kadın uzman veri tabanı oluşturmak gerek. Yani bizim bir veri tabanımız var. Sensiz olmaz, sessiz olmazın. Ama yani belki bu güncellenebilir. Bu sürece katkı sunabilecek kadın uzmanları da katarak. Belki de daha kapsamlı bir liste hazırlayıp bunu kamuoyuyla paylaşmak gerek. Çünkü bu kadınların pek çoğu hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bu davet edecek, yani komisyona davet edecek milletvekilleri ya da milletvekili danışmanları ya da bürokratlar. Ve de şu da büyük ihtimalle biliyoruz ki bu süreçlerde hep böyle olur. Herkes yine kendi bildiği kişilere gider, kendi tanıdığı isimleri çağırır ya da grupları çağırır. Zaten sivil toplum tanımı Türkiye'de çok geniş bir tanımda değil. Belki birkaç kadın örgütü sembolik olarak davet edilir ama bu ne kadar gerçek bir katılım olur onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyaç olabilir. Belki de kadınlar bunu bir çağrı olarak alıp kendileri bu konularda daha çok yazarak, görünür olarak kendilerini tanıtabilirse davet edilme ya da fikir danışılma konusu gündeme gelebilir. Şimdi özellikle bu meclis komisyonu, işte bu DDR dediğimiz silahsızlanma, topluma yeniden kazandırma gibi alanlara giriş yapacağı için ve bu barışın en toplumsal kısmı olduğu için burada bu konuda sahayı bilen, onarıcı bakabilen, toplumla temas halinde olan kadınlara çok ihtiyaç var. Belki bu konularda gerçekten proaktif bir şeyler yapılabilir hızlı bir şekilde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Ebru. Söylemek istediğin, eklemek istediğin son bir şeyler varsa alalım. Yoksa bu çok bilgilendirici ve zihin açıcı konuşma için çok teşekkür ederim sana.
Ben çok teşekkür ederim Özge. Bunun aracılığıyla aslında ben de tekrar geriye dönüp bir bakma imkanı yakaladım. Onun için benim için de çok iyi oldu. Umarım önümüzdeki dönem aslında hem kendi ülkemizdeki süreç çok olumluya evrilecek bir şekilde devam eder. Hem de bu süreçte kadınların sözleri ve söylemek istediği şeyleri yer alabileceği imkan olur. Olmaz yani, olur diye umut ediyorum. Göreceğiz önümüzdeki dönem. Arada sohbet ederiz yine.
Evet, aynen. Çok teşekkürler Ebru.
Ben görüşmek üzere. Ederim. Görüşmek üzere.